Ayrım 2. Halkla ilişkiler ve iletişim, sayfa 10. 3. Uygulama. Araştırma ve planlama boyutunda oluşturulan kararların faaliyete geçirilmesidir. 4. Değerlendirme. Araştırma, planlama ve uygulama aşamalarından sonra yürütülen halkla ilişkiler çalışmalarının hedeflere ne oranda ulaşıp ulaşmadığının ölçüldüğü ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi aşamasıdır. Değerlendirme aşaması, bir şeyleri kanıtlamak için değil, neyin nasıl olduğunu tespit edilmesi için gereklidir. İletişim sürecinde halkla ilişkilerin önemi. Halkla ilişkilerde iletişim ikna amacı taşır. Etkileyici iletişim olarak da adlandırılan bu iletişim biçimi, bir kişiyi ya da grubun düşüncelerini, tutumlarını, tavırlarını değiştirmeye yöneliktir. Etkileyici iletişimin amaçları. Hedef kitlelerinin bilgi düzeyinde değişiklik yaratmak, hedef kitlelerin durumlarında değişiklik yaratmak, hedef kitlelerin davranışlarında değişiklik yaratmak. Halkla ilişkiler süreci. 1. Durum değerlendirmesi. 2. Amaçların belirlenmesi. 3. İş hedefleri. 4. İletişim hedefleri. 5. Hedef kitlenin belirlenmesi. 6. Kitlenin en iyi şekilde tanınması. 7. Mesajın belirlenmesi. 8. Mesaj sıklığının belirlenmesi. 9. Mesaj ve mesaj öğelerinin hedef kitle tarafından bilinmesine dikkat edilmesi. 10. Açıklama süresi. 11. Medya ilişkileri. 12. Kurum ilişkileri. 13. Kritik başarı ve risk faktörleri. 14. Başarı faktörleri. 15. Ölçümleme, değerlendirme. 16. Etkinlik raporu. Halkla ilişkiler sürecinin basamakları. 1. Uzmanların gözlemleriyle yaptıkları organizasyonun durumunu etkileyebilecek olayların ve gelişmelerin çevre değerlendirmesi. 2. Organizasyon ve onun kitleleri üzerindeki potansiyel etkisinin değerlendirilmesi için yapılan birinci ve ikincil araştırma sayesinde olayların ve gelişimlerin analizi. 3. Plan, program, faaliyet şeklinde organizasyonel tepkiler geliştirme. 4. Bu faaliyetleri kapsayan bilgileri ilgili kitlelere iletme. 5. Tepki ve çevresel değişimi gözlemleme. 6. Uygun planlar, programlar, faaliyetler uygulama. İletişim stratejisinde içerilen unsurlar. Halkla ilişkiler eyleminin dahili ve harici hedef kitlelerini bilgilendirmek, halkla ilişkiler eyleminin mümkün olduğunca desteklenmesi ve kabul edilmesi için bu hedef kitlelerini ikna etmek, halkla ilişkiler eyleminin gerçekleştirilmesi için gerekli istekleri eyleme dönüştürme hususunda bu hedef kitleleri eğitmek. Halkla ilişkiler sürecinde kullanılan yöntem ve araçlar. 1. Yüz yüze ve kitlesel iletişim. 2. Konuşma ve görüşme. 3. Toplantı. 4. Konferans. 5. Seminer. 6. Sempozyum. 7. Panel. 8. Sergiler. 9. Panolar. 10. Fuarlar. 11. Festivaller. 12. Yarışmalar. 13. Yıl dönümü, açılış törenleri. 14. Yazılı ve basılı araçlar. 15. Broşürler. 16. Kitapçıklar. 17. Bültenler. 18. Gazeteler. 19. Dergiler. Toplantı. Halkla ilişkiler çalışmaları ve etkinlikleri kapsamında belirlenmiş bir konuda halkın ya da hedef kitlenin ilgisini çekmek, onları bilgilendirmek, onların konular hakkında önerilerini almak için düzenlemektir. Konferans. Hedef kitleye belirli bir sürede iletilerin ya da çeşitli düşünce ve görüşlerin aktarılması amacıyla düzenlenmektedir. Konuşma ile dinleyici arasında doğrudan bir diyalog yoktur. Bu nedenle konferans tek yönlü bir iletişim aracıdır. Seminer. Birkaç gün ya da birkaç oturum sürmektedir. Konferansa kıyasla çok daha uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır. Belli bir konu birden fazla konuşmacı tarafından farklı yönleriyle ele alınmaktadır. Semineri, kuruluşlar düzenler ya da sosyal sorumluluk projeleri bağlamında düzenlenmesine destek verilir. Sempozyum, halkın ilgilendiği konularla ilgili olarak uzmanların ya da yetkililerin kendi aralarında düzenlediği bir toplantı türüdür. Dinleyiciler tartışmalara etkin bir biçimde katılamazlar. Panel, belirlenmiş bir konuda konuyla ilgili kimselerin dinleyiciler önünde yaptıkları tartışmalı toplantılardır. Sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini etkileyen ve çalıştıran unsurlardan biri değildir? A. Birim, B. İmaj, C. İlişkili olma, D. Mesaj, E. Geri bildirim. Doğru cevap B. İmaj. 2. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir? A. Var olmak, B. Bilgi edinmek, C. Paylaşmak, D. Ayrıştırmak, E. Etkilemek. Doğru cevap D. Ayrıştırmak. 3. Kodlanarak gelen mesajın içeriğini yeniden elde etmek için yapılan çözümleme sürecine ne ad verilir? A. Yorumlama, B. Anlam verme, C. İlgilenme, D. Kod açma, E. Yükleme. Doğru cevap D. Kod açma. 4. Genel olarak iki birim arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir? A. Etkileşim, B. İlişki, C. İletişim, D. Beceri, E. Algı. Doğru cevap C. İletişim. 5. Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin verdiği yanıta ne ad verilir? A. Beslenme, B. Etki, C. Bozucu etki, D. Algısal eğilim, E. Geri bildirim. Doğru cevap E. Geri bildirim. 6. Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreçlerinden biri değildir? A. Süreç, B. Kodlama, C. Yorumlama, D. Geri bildirim, E. Kod açma. Doğru cevap A. Süreç. 7. Bir takım bilgileri, sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi ve geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ne ad verilir? A. Sosyalleşme, B. Kitle iletişimi, C. Sosyal etkileşim, D. Örgütsel iletişim, E. Kişiler arası iletişim. Doğru cevap B. Kitle iletişimi. 8. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinin son aşamasıdır? A. Değerlendirme, B. Araştırma, C. Uygulama, D. Yönlendirme, E. Planlama. Doğru cevap A. Değerlendirme. 9. Aşağıdakilerden hangisi en önemli halkla ilişkiler ilkesidir? A. Yineleme, B. Etkileme, C. Değerlendirme, D. Süreklilik, E. Devamlılık. Doğru cevap A. Yineleme. 10. Kurum dışına ya da içine yönelik olarak hazırlanan bilgilendirme amaçlı basılı iletilere ne ad verilir? A. Gazete, B. Dergi, C. Broşür, D. Kitapçık, E. Bülten. Doğru cevap E. Bülten. 11. Aşağıdakilerden hangisi mesajın işaret diline dönüştürülmesinde kullanılan simgeler ve bunlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen kuralların tümüne verilen addır? 11. Aşağıdakilerden hangisi mesajın işaret diline dönüştürülmesinde kullanılan simgeler ve bunlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen kuralların tümüne verilen addır. A. Yorumlama, B. Kodlama, C. Geri bildirim, D. Kod açma, E. Kod. Doğru cevap E. Kod. 12. Kurum ya da kuruluşların tanıtımları için kullanılan halkla ilişkiler aracı aşağıdakilerden hangisidir? A. Fuar, B. Festival, C. Seminer, D. Sergi, E. Toplantı. Doğru cevap D. Sergi. Ünite 2. Kişiler arası iletişim. Kişiler arası iletişimin önemi, şartları, özellikleri, varsayımları, iletişim sürecince ilişki kurma boyutu, kişiler arası iletişim türleri, kişiler arası iletişim engelleri, etkili iletişim ve önemi, kişisel iletişim sorunları bu üniteyle ilgili önemli başlıklardır. Kişiler arası iletişim. Kişiler arası iletişim, insan iletişimini kapsamakta, tüm özellikleriyle etkileşimde bulunan insan, zaman süresi içinde değişen ilişkileri ve bu ilişkilerin sonuçları açısından incelenmektedir. İnsan, insan, Ali, Cem, kişiler arası iletişim. Kişiler arası iletişimin önemi. 1. Kişiler arası iletişim tüm insan ilişkilerinin temelidir. 2. Bu iki iletişim sürecinde her bir kişi iletişim içinde olduğu kişi ya da kişilerin davranışları üzerinde etkilidir. Kişiler arası iletişimin önemi eşittir. İletişimde bulunduğumuz kişilerin davranışları üzerinde meydana getirdiğimiz değişmeler artı iletişimde olduğumuz kişilerin davranışlarımız üzerinde meydana getirdiği değişmeler. Kişiler arası iletişimde karşımızdaki insan ya da insanların davranışlarını olumlu yönde olduğu gibi olumsuz yönde de değiştirebiliriz. Karşımızdaki insan ya da insanlar da bizim davranışlarımızı olumlu olduğu gibi olumsuz yönde de değiştirebiliriz. Kişiler arası iletişimin şartları. Kişiler arası iletişime katılanlar belli bir yakınlık içinde yüz yüze olmalıdır. Katılımcılar arasında tek yönlü değil, karşılıklı mesaj alışverişi olmalıdır. Söz konusu mesajlar sözlü ve sözsüz nitelikte olmalıdır. Kişiler arası iletişimin özellikleri. 1. Kişiler arası iletişim iki yönlüdür. 2. Kişiler arası iletişim birbirine karşı değişen rolleri ve ilişkileri olan iki insanı içermektedir. 3. Kişiler arası iletişim mesajlara bağlı olarak anlamların yaratılmasına dayanmaktadır. 4. Kişiler arası iletişim bir parça ya da tamamıyla niyete dayanmaktadır. 5. Kişiler arası iletişim olay ya da olayların devamı ile ilgili sürekli devam eden bir süreçtir. 6. Kişiler arası iletişim zamana bağlı olarak artar. 7. Kişiler arası iletişimde sonuç olarak bir anlam yaratılır. Bu anlam karşılıklı etkileşime dayalı bir sürecin ürünüdür. Kişiler arası iletişimin varsayımları. Kişiler arası iletişim kaçınılmazdır. Aynı sosyal ortamda bulunan insanların birbirini algılamamaları ve birbirleriyle iletişim içine girmemeleri mümkün olamaz. Kişiler arası iletişimin ilişki ve içerik boyutu bulunmaktadır. İlişki daima içeriği yönlendirir. Yani ilişkinin biçimi içeriği belirler. Örnek, yaşça büyük olan birine ismiyle hitap edemeyiz ya da müdürümüze sen diyemeyiz. Kişiler arası iletişimde mesaj alışverişindeki dizisel yapının kendi başına bir anlamı vardır. Anlam, mesaj alışverişindeki dizisel yapı bağımında oluşmaktadır. Anlam, mesaj alışverişindeki dizisel yapı bağlamında oluşmaktadır. Yani içerik, biçim bağlamında ortaya çıkmaktadır. Sözlü ve sözsüz olmak üzere iki tip mesaj vardır. Akılsal olan sözlü iletişimle, duygusal olan da sözsüz iletişimle daha iyi ifade edilmektedir. İletişim kuran kişiler eşit ya da eşit olmayan ilişkiler içindedir. Statüleri, yaşları gereği bireyler herkesle eşit ilişki kuramazlar. Örneğin, okey arkadaşımıza sen diyebiliriz. Bu ilişki eşittir. Ancak öğretmenimize sen diyemeyiz çünkü bu ilişki eşit değildir. İlişkilerde kişisel mesafeler vardır. Bu mesafeler fiziksel mesafelerdir. Mahrem alan 30-35 santim, kişisel alan 40-80 santim, sosyal alan 80 santim 2 metre, genel alan 2 metre ve üzeri. İletişim sürecinde ilişki kurma boyutu. Beden dili. İnsanların ilgisini kaybetmek ya da çekmenin en önemli yolu beden dilidir. Beden dili unsurları. Kişisel mesafe, öne, kişiye doğru yönelme, kollar ve bacakların kullanımı, göz teması, gülümsemek, dokunmak, tepki vermek. İletişimsizliğe karşı direnç kırma süreci. Biriyle iletişim kurmayı başlamanın yolu onunla konuşmaya başlamaktır. Karşımızdaki kişiden yanıt aldığımızda ve ilgili konuşma devam ettiğinde iletişimsizliğe karşı direnç kırılmıştır. Konuşma süreci. İletişimsizliğe karşı direnç kırıldıktan sonra sağlıklı ve doyurucu bir iletişim için iyi bir konuşma gerekmektedir. İyi bir konuşma için dikkate alınması gereken noktalar. Soru sorma, etkin dinleme, kendini biraz açma. Senteze girme. Sohbet etme, etkin dinlemeyi gerçekleştirme, örnek verme, kendini açma faaliyetlerini birleştirme sanatıdır. Kişiler arası iletişim türleri. Sözlü iletişim. İletişimin çoğu sözcükler aracılığıyla gerçekleşmektedir. İki kısımda incelenir. Dil. İnsanların karşılıklı konuşmalarını, hatta mektuplaşmalarını kapsamaktadır. Dil ötesi. Sesin niteliği ile ilgilidir. Ses tonu, sesin hızı, şiddeti, vurgulama gibi unsurları kapsamaktadır. Yazılı iletişim. İnsanın zaman ve mekandaki iletişim sınırlarını genişletmektedir. Sözlü iletişime göre daha güvenilirdir. Kökeni mağara resimlerindedir. Yazılı iletişimin tarihinin incelenmesi, insanların toplumsal düşünce tarihinin incelenmesinin anlamına da gelmektedir. Sözsüz iletişim. Toplumsal etkileşimlerinin büyük bir bölümü sözel olmayan iletişim kapsamına girmektedir. Örnek, beden hareketleri, jestler, mimiklerle gerçekleşen bilgi alışverişidir. Kişi içi iletişim. Mesajın kaynağı ve akışı aynıdır. Bu nedenle kişinin kendi kendisiyle olan iletişimi söz konusudur. Bu iletişim türüne içsel iletişim de denilmektedir. İçsel iletişim gerçekleşmeden diğer iletişim türleri gerçekleşemez. Kişiler arası iletişim. İki ya da daha çok insan arasında gerçekleşen iletişimdir. İletişimin kaynağı insan unsurunu oluşturmaktadır. Bu iletişimin içinde olan insanlar, bilgi sembol üreterek, bunları birbirine aktararak yorumlama yapmaktadırlar. Örgütsel iletişim. Bir kurumda görev alan kişilerin önceden tanımlanmış bir takım rollere girerek, hiyerarşik bir düzen içinde, bu rollerin gereğini yerine getirmeye çalışmaları sürecidir. Kitle iletişimi, teknolojik iletişim. Kişiler arasında kitle iletişim araçları kullanılarak kurulan iletişimdir. Örnek, internet üzerinden gerçekleşen iletişim, sosyal paylaşım siteleri üzerinden gerçekleşen iletişim gibi. Kişisel iletişim sorunları. İletişim, bireylerin bir takım semboller kullanarak karşımızdakini etkileme sürecidir. Bu süreçte karşımıza çıkan temel kişisel iletişim sorunları şunlardır. 1. Duygu ve düşünceleri açıkça söylememe. 2. Toplum içinde rahat konuşamama. 3. Yaş ve statü olarak büyüklerle rahat konuşamama. 4. Bir arkadaş grubuna girememe. 5. Karşı cinsle rahat konuşamama. İletişim becerilerinin yetersiz sorunu. Bunun temel nedeni şunlardır. 1. Ailelerin çocuklarından çok şey beklemeleri, kendi ideallerini onlar üzerinde gerçekleştirmeleri. 2. Farklı kuşaklar arasında kuşak çatışması denilen uyuşmazlığın yaşanması. 3. Türk aile yapısında senin aklın ermez diyerek küçüklere yetersizlik duygusunun verilmesi. 4. Türkiye gibi ülkelerin genel aile yapısında çocuklara karar vermeye girişimde bulunma şansının verilmemesi. İletişim becerilerinin geliştirilmesi sorunu. İletişim becerilerinin geliştirilmesi için atılganlık şarttır. Feridman, Wolf, Lazarus, Lieberman, Baker, Feeder, Beach gibi araştırmacılar atılganlık eğitimi üzerine çalışmışlardır. Bu becerilerin geliştirilebilmesi için bedenin iyi kullanımı yanında duygusal olgunluk da gereklidir. Coleman, duygusal olgunluk yerine farkında olma ve ertelenmiş has kavramlarını kullanmaktadır. Kişiler arası iletişimin engelleri. Kişilerin birbirleri arasında iletişimini engelleyen her türlü faktör kastedilmektedir. İletişimin sağlıklı olarak gerçekleşebilmesi için söz konusu faktörlerin iletişim süreci başlamadan önce ya da iletişim sırasında ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu engeller şunlardır. 1. Bireysel yetersizlik. Kişi, kendinden kaynaklanan nedenlerle anlatmak istediğini karşısındakini anlatamıyorsa bu tür yetersizliği yaşıyor demektir. Örnek, sözcükleri kullanma yeteneği, sesini ve sesinin tonunu düzgün kullanma yeteneğinde yaşanan sorunlar bu yetersizlik türü kapsamında değerlendirilebilir. 2. Ön yargı. Bir durum ya da bir kişi, bir grup hakkında önceden benimsenmiş ve bir kalıp olarak yerleştirilmiş algılardır. Ön yargılı kişiler genellikle kişiler hakkında bilgi sahibi olmadan onları bir gruba dahil etmektedirler. Bu durum ilgili bireyin yanlış olarak değerlendirilmesinde etkin olmaktadır. 3. Kişilik tasarımları. Varsayılan kişilik tasarımı, diğer kişi hakkında hızlı bir şekilde bilgi sahibi olmak ve karar vermek amacıyla çok çeşitli kişilik özelliklerinin yapılandırılmasına dayanmaktadır. Başka bir ifadeyle, karşılaşılan bireyin zihinde daha önceden oluşturulmuş şemalar kullanarak bir kişilik kalıbı içine yerleştirilmesidir. 4. Öngörü. Kişilerin sahip olduğu özellikleri, beklentileri, amaçları doğrultusunda bir inanış yaratmaları, bu inanışı gerçekmiş gibi bağlanmaları ve bu davranışlarını buna göre sergilemelerine dayanmaktadır. Öngörü aşağıdaki sırayla gerçekleşmektedir. 1. Bir kişi hakkında bir öngörü ya da inanış gerçekleştirilir. Örnek, Cem insan ilişkilerinde sorun yaratan biridir. 2. Bu kişiye hakkında bulunan öngörü ya da inanış ne ise buna göre davranılması. Örnek, Cem'e sorun yaratan biri gibi davranılması. 3. Bu kişiye inanılan öngörü doğrultusunda davranıldığında bu öngörü gerçeğe dönüşmektedir. Örnek, Cem kişiler arası ilişkilerinde gerçekten sorun yaratmaya başlamaktadır. 4. Sonuçta bir kişi hakkında bulunan öngörünün doğru olduğu kanısına varılmaktadır. Örnek, Cem kişiler arası ilişkilerinde sürekli sorun yaratan birisi olur. 5. Sınıflandırma. Bir kişinin görünen belli özellikleri ve davranışlarından hareketle değerlendirmeyi yapanın sahip olduğu bilgi dahilindeki nitelemelerin çağrışım yaparak ardı ardına sıralanması ve buna bağlı olarak diğer özellik ve bunlara bağlı olan davranışların tahmin edilmesi sürecidir. Örnek, ışık, ılımlı, sakin, düzenli, soğukkanlı bir insandır. Bu bir tür sıfatlandırmadır. Işığın gelecekteki davranışları da bu sıfatlar doğrultusunda tahmin edilmektedir. 6. Kalıplaşma, düşünce. Diğer kişiye hiçbir seçenek bırakmayan belirli dayatmalardan oluşmaktadır. bunu yapmalısın, şöyle davranmalısın, böyle, bu böyle olur gibi. İfadeler bu tür düşünceye örnektir. 7. Suçlamak. Yaşanan olay ya da durumlara ilişkin kişinin kendinden ya da diğer insanlarda hata bulmasıdır. Örnek, plansız çalıştığı için matematik dersinden başarısız olan bir öğrencinin, öğretmeninin dersi iyi anlatmadığını söylemesin. 8. Bencillik. Bu özellik insanın kendi hayatının merkeze koymasına neden olmaktadır. Sadece onun istekleri, sadece onun sorunları vardır. Bu nedenle bu insan karşısında insan ve insanlara düşünüp onları anlayamaz. 9. Değiştirme. Karşımızdaki insanı kendimiz gibi yapma çabasıdır. İnsanlar değişme ve özellikle değiştirilmeye karşı direnç göstermektedirler. Bu nedenle karşısındaki insanlar kendisine benzemeleri yönünde değiştirmeye çalışan kişi bu insanlarla iletişim sorunları yaşayacaktır. 10. Kişiselleştirme. Kişinin çevresinde olup biten şeyden daima kendisiyle ilgili bir anlam çıkarmasıdır. Bu, karşıdaki insan ya da insanları yoran bir durumdur. 11. Dilde belirsizlik. Bireylerin kullandıkları kelimelerin, kurdukları cümlelerin anlamlarının açık olmaması durumudur. Böyle bir engel, mesajın karşı tarafa iletilmesini engellemektedir. Bu çatışma ya da yanlış anlaşmaya neden olabilmektedir. Örnek, şifreli konuşma, kelimeleri olağan anlamlarının dışında farklı bir anlamda kullanma. 12. Algı yoksunluğu. Algı, duyumların anlamlandırılması olarak tanımlanmaktadır. Algılama, eksik ya da yanlış olduğunda çatışma ya da yanlış anlamı ortaya çıkmaktadır. 13. Savunucu iletişim. Sık rastlanan iletişim engellerinden biridir. Savunucu bir konuşma sürecinde dinleyici de kendini savunmak durumunda kalmaktadır. Bu da iletişimi engelleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkili bir iletişim neden önemlidir? 1. Etkili iletişim, bireyin potansiyellerini, sahip olduğu tüm becerileri kullanmasına imkan verir. 2. Etkili iletişimde, kendi mesajını karşı tarafa iletmek kadar karşı taraftan gelen mesajı doğru olarak anlamak da önemlidir. 3. Etkili iletişim, çalışma hayatında başarı, özel yaşamında mutluluk getirmektedir. Kötü iletişimin götürdükleri. 1. Zaman ve kaynak kaybına neden olur. 2. İnsanlar kendilerine söylenenleri yanlış anlamaktadırlar. Kötü iş ilişkileri. 3. İnsanlar fikirlerini ve bilgilerini başkalarına açamazlar. Beceri geliştirmede yavaşlık, sorunların çözümünün çok zaman alması. 4. İnsanlar neyi, neden yaptıklarını bilmezler. 5. Çalışanların morali bozulur, iş değiştirme oranları yükselir. 6. Şirket kısa sürede tepki göstermez ve esnek değildir. Müşterilerde kötü izlenim doğar ve bunun sonucunda iş kaybı olur. İyi iletişimin götürdükleri. 1. Herkes ne yapması gerektiğini bilir. 2. Herkes neyi neden yaptığını ve bunun kuruluşun hedeflerine ne kadar uygun olduğunu bilmektedir. 3. Kaynaklar doğru zamanda doğru yerdedir. 4. İşinizi yapmanız için gerekli tüm belgelere ulaşabilirsiniz. 5. Örneklerden yararlanılır. 6. İnsanlar becerilerini daha çabuk geliştirirler. 7. Kurum esnektir, kısa sürede tepki verir. 8. Sorunlar daha kısa sürede çözülür. Sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişim özelliklerinden biri değildir? A. Roller belirsizdir. B. İki yönlüdür. C. Anlamlıdır. D. Süreci kapsar. E. Zamana bağlıdır. Doğru cevap A. Roller belirsizdir. 2. Aşağıdakilerden hangisi önyargının diğer ifade şeklidir? A. Kişilik sorunu. B. Basma kalıp yargı. C. Yetersiz kişilik. D. Yeterli yargı süreci. E. Yargılama. Doğru cevap B. Basma kalıp yargı. 3. Kişinin çevresindeki her olaydan, davranıştan ya da kişiden kendisiyle ilgili bir anlam çıkarmasına ne ad verilir? A. Kişiselleştirme. B. Alınganlık. C. Değiştirme. D. Dargınlık. E. Nem kapma. Doğru cevap A. Kişiselleştirme. 4. Mahrem alanla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Bizim için özel olan kimseleri kapsar. B. Herkese açıktır. C. Genel olanı kapsar. D. Sınıf arkadaşlarını kapsar. E. Yasak olanları kapsar. Doğru cevap A. Bizim için özel olan kimseleri kapsar. 5. Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir? A. İletişim. B. Geri bildirim. C. Kaynak. D. Hedef kitle. E. Kişisel kişiler arası iletişim. Doğru cevap E. Kişiler arası iletişim. 6. İşlerin rahatça konuşulduğu, resmi ilişkilerin sürdürüldüğü ilişkisel alan aşağıdakilerden hangisidir? A. Kişisel alan. B. Mahrem alan. C. Yasak alan. D. Kişiler arası alan. E. Sosyal alan. Doğru cevap E. Sosyal alan. 7. Bir kurumda görev alan kişilerin önceden tanımlanmış rollere girerek hiyerarşik bir düzen içinde kurdukları iletişim aşağıdakilerden hangisidir? A. Kişiler arası iletişim. B. Kitle iletişimi. C. Bireysel iletişim. D. Örgütsel iletişim. E. Öz kişisel iletişim. Doğru cevap D. Örgütsel iletişim. 8. İletişim kazalarının en büyük nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Bencillik. B. Kişiselleştirme. C. Algı yoksunluğu. D. Savunucu iletişim. E. Kalıplaşmış düşünce. Doğru cevap D. Savunucu iletişim. 9. Kişiler arası iletişimde hassas bir dokunuş neyin ifadesi değildir? A. Yanlış anlama. B. Güven. C. Samimiyet. D. Sıcaklık. E. Sevgi. Doğru cevap A. Yanlış anlama. 10. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişimin türlerinden biri değildir? A. Kişi içi iletişim. B. Örgütsel iletişim. C. Kurumlar arası iletişim. D. Sözsüz iletişim. E. Yazılı iletişim. Doğru cevap C. Kurumlar arası iletişim. 11. Aşağıdakilerden hangisi atılganlık eğitimi yönetimi araştırmacılarından biri değildir? A. Lazarus. B. Wolpe. C. Baker. D. Bevan. E. Fielder. Doğru cevap D. Bevan. 12. Başkalarını küçük görmeden, onların haklarına saygı göstererek, kişinin kendi haklarını koruyabilme yolu olarak geliştirilen ilişkiler biçimine ne ad verilir? A. Atılgan kişilik. B. Sosyal kişilik. C. Girişimci kişilik. D. Ilımlı kişilik. E. Hiçbiri. Doğru cevap A. Atılgan kişilik. Ünite 3. Kişisel ilişkiler ve davranış geliştirme süreci. Benlik kavramı, benlik kavramının öğeleri, benlik saygısı, benlik tasarımı, yükleme kuramı, ilişkilerde kişisel bağlar, kişisel ilişkilerde benliği korumaya yönelik çabalar. 1. Yaşamak, kişisel bir ilişki kurmaktır. 2. Kişisel ilişkilerin birçoğu yakın ilişkiler değildir. 3. Kişisel ilişkiler aslında bir benlik sorunudur. Çünkü Bu ilişkilerde iki taraf da kendi benliklerini ortaya koymaktadırlar. Benlik kavramı. 1. Kişinin kendi özünü algılama biçimidir. 2. Kişinin kendisiyle ilgili olumlu ya da olumsuz yargılarıdır. 3. Kendimize biçtiğimiz değer bu yargılama sıklığıyla ilgilidir. Benlik saygısı. Öz saygı. 1. Benlik insanların ben ve bana ait olan olarak tanımladıkları bir kavramdır. Benlik saygısı, kişinin kendini beğenme durumudur. Bireyin kendini beğenmesi, kendisiyle ilgili olarak yaptığı sorgulamanın ürünüdür. Benlik kavramının öğeleri. Algısal benlik. Bireyin kendini nasıl gördüğünü ortaya koyan benlik kavramı öğesidir. Bireyin kendine saygısı, bu öğeye bağlamında oluşmaktadır. İdeal benlik. Kişisel ilişkilerde mükemmelliğe ulaşma isteğidir. Bireyin sahip olma isteği özellikleri, yetileri, yeteneklerini kapsamaktadır. Öz değer. İdeal benlikle algılanan benlik arasındaki farktır. Algılanan benlikle ideal benlik arasındaki fark ne kadar az olursa, öz değer o kadar yüksektir. Ne kadar çok olursa, öz değer o kadar düşüktür. Benlik tasarımı ve kişisel ilişkileri geliştirme süreci. Benlik tasarımı eşittir, benlik algısı, eşitlik, benlik durumu. Benlik tasarımı. Bireyin kendi benliğiyle ilgili algısıdır. Bu algının oluşumunda bireyin içinde olduğu sosyal çevrenin etkisi vardır. Birey bu sosyal çevreden aldığı tepkilerden hareketle kendi benliğini yönlendirir. Davranışlarını da buna göre kontrol eder. Benlik tasarımının iki temel öğesi bulunmaktadır. Kendini tanıma ve ilişkilerin kontrolü, benlik tasarımı ve davranışların yönetimi eğilimi. Kendini tanıma ve ilişkilerin kontrolü. İnsan kişiliğinin temelinde bir ben yer alır. Bu benliğin merkezinde ise bir içsel varlık bulunmaktadır. Bu içsel varlık ya da ben, sosyal çevreyle sürekli etkileşim içindedir. Birey bu etkileşim sürecinde kendini tanır ve ilişkilerini kontrol eder. Birey kendini taşıyarak ve ilişkilerini kontrol ederek yaşadığında sosyal zemin içinde kendini gerçekleştirmiş olmaktadır. Birey kendini taşıyarak ve ilişkilerini kontrol ederek yaşadığında sosyal zemin içinde kendini gerçekleştirmiş olmaktadır. Bireyin kendini gerçekleştirme sürecinde benlik algısıyla ilgili saptamalarının doğruluğunu belirleyen iki faktör bulunmaktadır. 1. Bireyin değerleriyle ilişkileri sırasında elde ettiği kendiyle ilgili geri bildirimlerin gerçeğe yansıtma düzeyi. 2. Ön koşulsuz, yargısız, olduğu gibi kabul görme ya da görmeme. Benlik tasarımı ve davranışları yönetimi eğilimi. Birey, somut ve içsel odaklı, gerçekçi bir benlik tasarımına sahip olabilir. Bu durum, davranışlarını yönetme konusunda bireye doğru davranma imkanını vermektedir. Birey, tamamlanmamış dışsal odaklı, gerçekçi olmayan bir benlik tasarımına sahip olabilir. Bu durumda davranışları yönetme konusunda bireyin yanılma ihtimalini artırmaktadır. Gerçekçi benlik algısına sahip bireylerde, gerçekçi olmayan benlik algısına sahip bireyler farklı özellikler göstermektedirler. Bu özelliklerin önemli olanlarını aşağı tabloda belirtilmiştir. İkinci ayrımın sonu, sayfa 24.